Sayın Fuat Uğur, son günlerde kilise düşen 3 adet Suriye tarafından kilise gelen füzelerle ilgili konuşmak istiyorum. Hala oradan bir takım saldırıların olması, kilise yönelik saldırıların gelmesini nasıl değerlendiriyoruz? Buralarda hala bazı unsurlar var ki Türkiye'ye karşı saldırılarda mı bulunuyor?
Kuşkusuz var. Yani şimdi zaten Türk Silahlı Kuvvetleri ve hükümet de oradaki unsurların tamamen temizlendiğini ve ortadan yok olduğunu söylemiyor. Şimdi bunlar biraz da gerilla yöntemiyle çalıştıkları için vurkaç yapmayı biliyorlar. Yani seyyar çalışıyorlar, mobilize hareketlerle yaklaşabiliyorlar ve bu tür şeyler yapabiliyorlar. Daha güvenli bir hale gelirse, uçuşu yasak bölge haline gelirse biliyorsunuz burası. Türkiye'nin amacı da o. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bunu kabul ettirmeye çalışıyor. Amerika'ya, Rusya'ya özellikle. Uçuşa yasak bölge haline geldiği takdirde buralarda imar faaliyetlerine geçilip burada yeni şehirler oluşturulacak ve Suriyeli mültecilerin oraya dönmeleri sağlanacak, o bölgeye dönmeleri sağlanacak. Uzun erimde amaçlanan bu zaten. Fırat Kalkanı bu anlamda başarılı bir operasyon olarak devam ediyor bence.
Gelelim geçtiğimiz günlerde Yozgat Valisi Kemal Yurttaş'ın kentteki bazı iş yerlerinin, daha doğrusu bar, pavyon, gazino gibi yerlerin kapatılmasıyla ilgili, tutumuyla ilgili konuya. Siz bu konuda bir de yazı yazdınız. Bu kararı kınayıcı bir yazı. Yozgat Valisi'nin bu tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, bu uygulamayı biraz hatta ağır bir şekilde eleştiren bir yazı yazdım. Yozgat Valisi Kemal Yurttaş. Çok röportajlar yaptım, söyleşiler yaptım. Belli bir hukukumuz da vardır. Tanırım kendisi. Zeki bir insandır. Fakat bu kararıyla inanılmaz şaşırttı beni. Yani bar, pavyon ve içkili yerleri kapatmış. Yozgat'ın içinde zaten yok bu tür içkili yerler, bar, pavyon, gazino filan. İlçelerdeki bar, pavyon, gazinoları 29 mekanı kapatmış. Gerekçe şu. Kadınlar şikayet ediyordu ve erkekler işte yıllık hasatlarının, tarım hasatlarının gidip burada yiyorlardı. 200 milyon lira buralarda harcanıyor diyor. Artı asayiş olaylar oluyor. Onun için o halin bana verdiği yetkiyle orayı kapattım, oralara elektrik verdim diyor. Ne demekse bu. Hakikaten çok şaşırdım. Tuhaf bir uygulama. Bunu yazdım. Yani bar, pavyon, gazino kapatmanın FETÖ'yle mücadeleye katkısı ne diye bir yazı yazdım. Yozgat'a bakıyorum. Yozgat'ta FETÖ'yle mücadeleyle ilgili ciddi bir çaba yok. Yani bu şehirde FETÖ'cülerin faaliyetleriyle ilgili herhangi bir araştırma, soruşturma yok. Ama valimiz tutmuş bar, pavyon, gazino içkili yer kapatıyor. Sen valisin. Buralarda yasal iş yerleri, içkili gazino olması ya da bar, pavyon olmasının önemi yok. Sonuçta yasal yerler. Yani yasalara göre kurulmuş iş yerleri. Ruhsat almış çalışan yerler. Sen buralardaki asayiş olaylarını zaten kontrol etmekle ve önüne geçmekle yükümlüsün ve bunu takip etmekle yükümlüsün. Birinci görevim bu. İkincisi, kadınlar şikayet ediyor diye böylesine sübjektif, afaki bir nedenle iş yeri kapatacaksan şayet. Herkes bir şeyden şikayet eder. Kadınlar mesela kocalarının at yarışı oynamasından da şikayet eder. O zaman ganyan bayilerini kapat. Değil mi? Para yediriyor benim kocam diyor. Ganyan bayilerini kapat, at yarışları da yapar. Bu erkekler, sen şimdi bu gazinoları, barları, pavyonları kapattın diye komşu illerdeki bar, pavyon, gazinolara gidecek. O zaman o illerdeki bar, pavyon, gazinoları da kapat. Ya da o illere gidecek otobüs, uçak ve tren seferlerini iptal et. Bu kadar saçma bir yaptırım, bu kadar saçma bir uygulama olabilir mi? Ben bunu anlamıyorum hakikaten.
En büyük neden olarak zaten güvenlik nedenini söylüyor. Çevrede işte olaylar oluyor. Oradan çıktıktan sonra veya içeride dışarıda olaylar yaşanıyor. Bunların önüne geçmek için şeklinde.
Ya önüne geçmek bu asayiş olayları. Şimdi o zaman sokaklarda da cinayet işleniyor. Sokakları kapatabilecek misin? Bir tane okurum yazmış bana. Yozgat'ta geçen yıl göletlerde 5 tane çocuk boğuldu diyor. Bu göletleri de kapatsın Sayın Mali diyor. Hadi buyurun. Ya insanlar olay ediyorlar. Bir ülkede yasayla kurulmuş iş yerlerini kapatmak bu kadar afaki gerekçelere, sübjektif nedenlere dayalı olacaksa biz bu ülkede yaşamayalım. Ha bar, pavyon, gazinoları çok mu beğeniyorsun? Hayatında gittin mi dersiniz bana bar, pavyona? Hayır, gitmedim. Gitmek de istemem. Benim kültürüme, benim ahlakıma aykırı yerler. Ama oraya giren bir takım insanlar var. Bunlar da bu şirketlerde, bu iş yerlerde yasal olarak kurulmuş iş yerleri. Bu insanların, oraya giden insanların bir takım olaylar çıkarmasını da önlemek sana düşmüş. Orada çeşitli önlemler alacaksın. Oraları denetleyeceksin. Oraların temiz, düzenli, insanları kazıklamayan yerler haline gelmesi senin işin. Bunları yapacaksın. İyi yapamıyorsan sen işini yapamıyorsun demektir. Oraları kapatıp da bu dördüncü Murat kafasına inmesin Allah aşkına. Bu o halin istismar edilmesi, o halin asıl amacından saptırılması, FETÖ'yle mücadelenin kesintiye uğratılmasıdır, akamete uğratılmasıdır. Ve FETÖ'yle mücadelenin itibarsızlaştırılmasıdır. Kemal Yurttaş vali bizzat bunu arzu etmiş midir, bu amaçla mı yapmıştır bilmiyorum, sübjektif olarak. olarak ama objektif olarak, nesnel olarak tam anlamıyla buna hizmet etmektedir. Yani o halin ilan ediliş amacını itibarsızlaştırmakta, FETÖ'yle mücadeleyi akamete uğratmaktadır. Onun için çok kızdım ve bu eleştirel yazıyı yazdım.
Bu arada bir tartışma daha alevlendi geçtiğimiz günlerde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarla yaptığı toplantıda Lozan Anlaşması gündeme geldi. Ve bu adeta kıyamet kopardı. Başbakan da bu konuda konuştu. Ana Muhalefet Partisi lideri konuştu. Ana muhalefetten konuşanlar oldu. Sosyal medyada herkes bir şeyler yazmaya başladı. Ve Türkiye'nin gündemine oturdu birkaç gündür Türkiye'de Lozan Antlaşması bir zafer midir? Yoksa bir zafer olarak anlaşılmaması mı gerekir şeklinde bu tartışılıyor. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir sizce? Neler söylenebilir?
Lozan'la ilgili ben 3 yıldır yazı yazıyorum. Cumhurbaşkanı da Lozan'la ilgili bundan birkaç ay önce Lozan bir zaferdir, tapu senedir demiş bir insan.
Evet.
Şimdi böyle bir şeyde ne oldu bu açıklamayı yaptı bilemiyorum. Yani bence zamanlaması doğru değil. Yani bunu tartışmak için iyi bir zaman değil. Ya da bunu ortaya atış biçiminde, söyleminde, ifade edişinde bence bir problem var. Yani bilemiyorum niye ortaya attı. Anlayabilmiş değilim. Gerçekten de bana tuhaf geldi. Gündemde değişti gerçekten de dediğiniz gibi. Muhalefette CHP'de üzerine atladı. Herkes ses çıkarıyor. Şimdi tabii bu gündeme getiriliş biçiminden azade olarak tartışmak gerekirse Lozan'ı ben de tartıştım. Zaten yazıyorum. 3 yıldır yazıyorum Lozan'ı. Bununla ilgili epeyce de araştırma yaptım. Mehmet Hakan Sağlam diye bir tarihçi var İstanbul Üniversitesi'nden. O İstanbul Üniversitesi'nin arşivinde çok derin bilgilere sahip. Ve bize yutturulmak istenen bir resmi tarih söylemi var. O resmi tarih söyleminin dışında hakikaten gerçekleri bizimle paylaştığı için ve gerçeklerle bizi karşılaştırdı ve tanıştırdığı için ona minnettarım aslında. O kadar çarpıcı şeyler anlatıyor ki insan dehşete düşüyor. Türkiye'de biz bize dayatılan resmi tarihle bugüne kadar geldik. Tarihimizi doğru dürüst okuyamadık. Okullarımızda da okutulmadı. Milli eğitimimiz bu konuda geçmişimizi bizden sakladı. Hem Osmanlı tarihi hem Cumhuriyet tarihi. Türkiye'de yetişen bütün dinleyicilerimize sorarım. Siz Cumhuriyet tarihinde, Osmanlı tarihini bırakalım. Cumhuriyet tarihinde 1. Meclis'in yapısına, 150'likleri, takrir-i sükunu, Dersim isyanını, diğer Kürt isyanları da okudunuz mesela. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en önemli travmatik ve kırılma noktalarıdır bütün bunlar. İstiklal mahkemelerine okutulmadığı bir tarih kitabı, Cumhuriyet tarihi biz okuduk. Neyi okuduk? Emin Oktay'ın o dandik kitabını okuduk. Uyduruk kitabını okuduk. Hamasetli dolu. Hem Osmanlı tarihinin hamasetiyle dolu hem de Cumhuriyet tarihinin hamasetiyle dolu. Mesela Abdülhamit Han'ı bize Kızıl Sultan diye tanıttılar. Kimileri de Ulu Hakan diyor. Ulu Hakan mı? Kızıl Sultan mı? Bunu eğer doğru düz tarihçilerle bunu konuşamazsak, bunu tartışamazsak, soğukkanlı bir şekilde müzakere edemezsek neyin ne olduğunu öğrenemeyiz. Bütün bunları doğru dürüst değerlendiremediğimiz takdirde anlayamayız. Lozan meselesi de böyle. Aynı şekilde. Tekrar söylüyorum. Bu konuyu Cumhurbaşkanı'nın gündeme getirmesinin zamanlamasını doğru bulmuyorum. Çünkü yeri değil bana göre. Niye getirdi onu da bilemiyorum. Ben birkaç şey söyleyeyim. Birkaç nokta söyleyeyim. Lozan'ı savunanlar, büyük bir zaferdir diyenler, Lozan'ı Sèvres'le karşılaştırıyorlar, Sèvres anlaşmasıyla. Sadece bunu söyleyeyim, bir şey daha söyleyeceğim. O Lozan meselesini bitireceğim. Daha binlerce şey var çünkü. Yani bu konuda söylenecek binlerce şey var. Sèvres anlaşması olarak nitelenen o malum vahim tabloyla Lozan'ın karşılaştırılacağı, Lozan'ı savunanlar da Sèvres'le Lozan'ı karşılaştırıyor. Baktığın zaman sureti haktan görünmek adına ne kadar güzel bir anlaşma olmuş Lozan. Oysa biz Lozan'ı Misak-ı Millî ile karşılaştırmak zorundayız. Misak-ı Millî'nin içinde Hatay'da vardır, Kerkük'te vardır, Musul'da vardır, Delaş'ta vardır, Batum'da vardır, Suriye vardır. Ve Lord Curzon der ki, İsmet İnönü bize Musul ve Kerkük'ten tek bir laf etmedi der. Tek bir laf etmedi.
Peki o zaman Lozan Anlaşması daha iyi koşullar içerecek şekilde yapılmalıydı mı diyorsunuz? Yani ABC değil de EFGH şıklarının da buna katılarak yapılmış olması gerekirdi. Eksik mi yapıldı diyorsunuz?
Evet. Diplomasi böyle bir şey değil midir? Tabii şimdi Mustafa Kemal de sonuçta İnönü'yü gönderen kişi. O da buna razı geldi. Niye? Çünkü İsmet İnönü ona o tehditleri iletti. Dedi ki işte bizi silahla tehdit ediyorlar. Yani tekrar saldırabilirler. Biz daha savaştan yeni çıktık.
Savaşın eşiğine gelinmişti zaten o anlaşma sırasında
evet,
tekrar.
Evet. Tekrar savaşamayız. Gücümüz yok. Halkımız bıktı. Savaştan çıktı. Artık gücümüz kalmadı.
Yani bir kurtuluş savaşından çıkılmıştı ardından.
Evet. Ver kurtul ve küçük olsun bizim olsun anlayışı. Biz zaten bu kadar toprak parçasını yönetemeyiz. hikayesine döndüler. Çünkü iddiatçı geleneğin öyle bir amacı vardı. Küçük olsun, bizim olsun, biz idare edelim, bize ait olsun. Yani kendimize ait laik bir cumhuriyet kuralım ve burada da kendi yaşam biçimimizi uygulayalım, küçük olsun, bizde olsun dediler. Ve buna razı oldular. Oysa bir, sen şunu yapabilirdin. Yani İngilizler niye hilafetten çok korkuyorlar? Hilafetin çok, yani Türkiye'ye gerekli olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu da, neden korkuyorlar? Çünkü İngilizlerin sömürgeleri var İslam coğrafyasında. Bangladeş'te, Pakistan'da, Hindistan'da, Orta Doğu'da, Mısır'da, Afrika'da ve onlar halifenin sözüne hala bakabiliyorlar. Eğer halife kalırsa onlar açısından ciddi bir tehlike olacak. İşte bu hilafetin kaldırılması o açıdan önemliydi. Ha, hilafet işlevsizdi, bilmem ne, kimse dinlemiyordu filan falan diyenler var. Şimdi o ayrı bir şey. Şimdi liderden lidere değişir. Bir halife gider, başka bir halife gelir. Bütün dünyayı, İslam coğrafyasını kaldırabilir ya. O yüzden İngilizler bizden daha akıllı olduğu için bunu gördüler ve hilafetin kaldırılmasını dayattılar şifai olarak. O zaman parlamentodaki, İngiliz parlamentosundaki milletvekilleri Lord Curzon'u eleştirdiler. Türkiye'nin istiklalini tanıdı, bundan sonra başımıza bela alınacak. Türkiye Lozan'dan büyük zaferle çıktı diye. Aynı bizdeki gibi olayları sığ gören bir takım İngiliz parlamenterleri böyle. Lord Curzon dedi ki, yanılıyorsunuz dedi, çok yanılıyorsunuz dedi onlara. Türkiye en büyük amacını, istiklalini ve maneviyatını kaybetti bu anlaşmayla dedi. Sizin dedi haberiniz yok dedi.
Neden bunu söylemiş olabilir? Ne demek istemiş olabilir?
İşte bu yapılan gizli anlaşmalarla, şifahi anlaşmalarla. Çünkü Haim Naum ona şifahi olarak söyledi. Bu yazılıyor yani. Bütün tarih ansiklopedilerinde yazıyor, ansiklopedilerinde ve kitaplarında yazıyor. Yani siz Türkiye'nin istiklalini tanıyın. Bize bu anlaşmayı imzalamamızda imkan verin. Biz Türkiye'yi size tehlike oluşturmayacak, hilafetten arındırılmış, İslam coğrafyasıyla ilişkisi kesilmiş, İslam'la bağları koparılmış bir ülke haline getireceğiz. Hiç merak etmeyin sözü verdi çünkü. Çünkü İngilizler için en büyük tehlike buydu. İngilizler ve Anglo-Saksonlar için, Batı için en büyük tehlike buydu. Bunun sözünü aldılar ve bunun uygulamalarını yaptılar. Tabii buna çok tepki gösteriyorlar bu anlatacaklarımız ama gerçek bu. Şimdi ne yapılabilirdi? Yani gerçek bir devlet ne yapabilirdi? Evet, içinde bulunduğumuz durum gerçekten zordu. Konjonktür çok zor. Yaşadığımız koşullar çok zor. Gerçekten savaştan çıkmışız. Gerçekten halkımız bedbin, bitkin, gücü kalmamış. Ama diplomasi diye bir şey var. Orada yapılması gereken şey şuydu. Gücünü fazla göstereceksin. Yani Musul Kerkük'ün lafını edeceksin. Ha, Musul Kerkük'ü alamadın mı? 12 adalar alacaksın. Onu alamadın mı? Batum'u ya da Dede Ağaç alacaksın. Atıyorum yani. Diplomasi böyle bir şeydir. Mustafa Kemal Atatürk Hatay'ı nasıl aldı? O ciddi bir diplomatik deha değil midir bu anlamda? Zeka değil midir? Müthiş derin ilişkiler ve derin bir stratejiyle Hatay'ı tereyağdan kıl çeker gibi almadı mı Mustafa Kemal Atatürk? Aldı. Yani eğer Mustafa Kemal Atatürk olsaydı Lozan'da, o kendisini tutamazdı çünkü o büyük bir dehadır Mustafa Kemal Atatürk. O Lozan'da farklı bir sonuçla dönebilirdi ama o sonuçta gidemezdi çünkü Mustafa Kemal'in gitmesi mümkün değildi oraya. Yani olay çok derin, çok karmaşık. 90 yıldır unutturulmaya çalışılan, konuşturulmayan bir tarihimiz var bizim. Lozan Anlaşması'nın 129. maddesi Anzak Koyu'nun İngilizlerin arsası olduğunu belirtir. Yani şu anda Türkiye toprakları içinde İngilizlerin arsası var. İsteseler gelirler oraya çıkarlar, biliyor musunuz? Zaten 1935'te gittiler İngiliz askerleri oradan. Anlatabiliyor muyum?
Avustralya'da yani, geçmiyor böyle bir şey ama İngiltere'de belki. Evet. Burada evet. Geçmiyor.
Yok yok, İngiltere'ye ait. Bir arsa 129. maddesini açın okuyun bakın. Şu an bizi dinleyenler varsa onlar da açsınlar, okusunlar. Ne yazıyor orada görsünler Lozan Anlaşması'nı. Google'da var, çıkıyor. Lozan Anlaşması deyince çıkıyor. Ha, bizim Süleyman Şah Türbesi var ya Suriye sınırları içinde. Bizim orayla ilgili hakkımız nedir? Bizim toprağımız diyoruz. Aynı şey. İngiliz toprağı orası. Çanakkale'de İngiliz toprağı var. Lozan Anlaşması ile verildi bakın. Yani bütün bunları görmeyecek miyiz? Söylemeyecek miyiz? Türbe Türkiye'ye getirilmedi. Fırat kenarında bir yere götürüldü. Güvenli bir yere taşındı biliyorum. Türkiye'de değil şu anda. Ama o toprak bizim toprağımız. Anlaşmalarla bize ait olan toprak. Aynı o şekilde. O şeyde de Anzak Koyu'ndaki o arsada, işte bilmiyorum kaç hektarlık bir arsa, İngiliz toprağı. İngiliz askerleri, İngiliz hükümeti benim Lozan Anlaşması'ndan doğan hakkım diye, ki süresiz bir anlaşma. 2023'te dolacak diyenler yanıltıyorlar, böyle bir şey yok. Süresiz bir anlaşma. Gider, çıkar ve hiçbir şey diyemezsin. Bu kadar basit. Biz bunları konuşuyor ve tartışıyor olmalıyız. Tartışıyor olabilmeliyiz. Yani bunun tartışılmasında bir sakınca yok. Yani bunu bir kutuplaşma vesilesi olarak görmemek gerekiyor. Bunun sebebi şu Tanju Bey. Tarihimizden bizi yıllarca uzak tuttular. Tarihimizi bize öğretmediler. Yani bakın, biz yıllarca Çerkez Ethem'i hain olarak bildik. Çerkez Ethem'le Mustafa Kemal ve İnönü arasında ciddi bir anlaşmazlık oldu. Ve bu anlaşmazlık sonucu Çerkez Ethem Yunanistan üzerinden Avusturya'ya gitti. Şimdi sen onu Yunanlılarla işbirliği yaptı, haindir diye damgalayıp yıllarca kitaplarda okudun. Ben diyorum ki Çerkez Ethem olmasaydı Kurtuluş Savaşı başarıya ulaşamayabilirdi. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Yani Çerkez Ethem'in bastırdığı isyanlar sayesinde Kurtuluş Savaşı başarıya ulaştı. Çerkez Ethem'e büyük bir kahramanlıkla Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisi de Ankara Garı'nda karşıladı. Fener alaylarıyla karşıladı. Yıllarca hain diye yazdılar adamı tarih kitaplarını. Hepimiz öyle okuduk. Ondan sonra Çerkez dernekleri soruyor. Mecliste böyle bir karar alınmış mı diye, hain diye. Meclisten cevap geliyor. Yok böyle bir karar diye. Peki bu kitapları niye böyle yazılıyor? Çocukların beynine giriyor bu. Türkiye'de Çerkezler yaşamıyor mu? Ethem Bey, evet Çerkez. Yani başına Çerkez sıfatı ekleyerek Türkiye'deki tüm Çerkezleri töhmet altında bırakmıyor musunuz bir de? Yani Türkiye'de ihanet eden binlerce, on binlerce Türk var, Kürt var. Onların başına Kürt bilmem ne, Türk bilmem ne diye sıfatlar geliyor mu? Gelmiyor. Yani Türkiye'de her şey katledildi. Dolayısıyla bütün bunları konuşamayacaksak ne zaman konuşacağız?